Ayrım 2.
Kendimize örnek olarak da kasaplar çarşısı boyunca çengellerden asılan zavallı koyunları alıyorduk. Böylece top sakallı der Arsen'i Tanrı ve kulları arasında bunca işi varken bir de şeytanla uğraştırmayıp ona yardımcı oluyor, şeytanı kovalıyor ve bize reva görülen bir kırtik de olsa Tanrı'nın evinde İsa peygamberimizin kilisesinde okunan kutsal yufka ile yetiniyorduk. Zaten aksini yapacak olsak hemen sıcağı sıcağına ertesi pazar yine kilisede günah çıkarmamız gerektiğini de ezberlemiştik. Her pazar Tanrımızın karşısına günahkar çıkıp der Arsen'in aracılığıyla günahlarımızdan arınmayı dilemek de doğrusu biraz yüzsüzlük olmaz mıydı? Üstelik maazallah Tanrı günahlarımızı silip yazmaktan bıkarak bir de bunun hesabını Tadastan'da yani büyük yargılamada sorup da bizleri doğruca cehennemin tam ortasına itmez miydi? Gerçi papazımızın ifadesine göre her ne kadar gökteki yüce Tanrımız genelde bağışlayıcı ve de affedici idiyse de eninde sonunda onun da bir sabrı, bir hulku vardı. Öyle ya? Pazar ayininden sonra kilise çıkışında uslu uslu evin yolunu tutacağımıza kaçamak yapıp merheli, tıngıl hava, leylek, küpeli havuzlarına veya çaya yani Dicle'ye giderek çimdiğimizde boğulacağımız, geberip eşek cennetini boylayacağımız endişesiyle ana babalarımızın bizleri evire çevire dövdüğüne bakacak olursak Tanrımız hakikaten daha sabırlı, iyi yürekli ve affediciydi. Ama gene de Tanrı'nın işi hiç belli olmazdı. Bakarsın günün birinde tövbe tövbe onun da kafasının tası atabilir ve bu hesap sorma işini ahiret gününü beklemeden de yapabilirdi. O zaman söyleyecek ne bulabilirdik ki? Hayır. Belki de o anda kendimizi korumak, hatta haklı göstermek için çırpınıp didinebilirdik ama haklı olmadığımızı, hatta zaman zaman yalan dahi konuştuğumuzu bilmez miydi? Bilirdi. Hem de bal gibi bilirdi. Onun kocaman gözlerinin içine baka baka yalan konuşamayacağımıza göre aslında doğruları söylemek en doğru, en dürüst, en akıllıca davranış olmaz mıydı? Evet, her şeye rağmen biz doğruları söylemeliydik. Demeliydik ki, ey bizleri yaratan yüce Tanrı Baba, sen zaten her şeyden haberdarsın, her şeyi zaten biliyorsun. Bildiğin için de açıkça ve mertçe itiraf ediyoruz ki kilisemizde, senin 500 senelik bu tarihi kutsal evinde her pazar 3 saat ayakta dikilerek, kendi ana dilimizde sanki biliyor, sanki anlıyormuş gibi papağanlara özenerek ezberlediğimiz o 3-5 duayı tekrarlamaktan doğrusu bıkıyoruz. Ayakta durmaktan yoruluyoruz. Belimiz budumuz tutuluyor. Büyüklerimiz, analarımız, babalarımız, yaşlı nene ve dedelerimiz kilisedeki tahta sıralarda arada bir de olsa oturup dinlenebilirken biz küçükler, özellikle de şabik giyenler, yani kiliseye ayin gömleği giyip koroya katılanlar, tıpkı papazımız der Arsen gibi, bu oturma faslından nasibimizi alamıyoruz. Çünkü tören elbiseleriyle huzuruna çıktığımız yüce evinde oturmamıza izin vermemiş, uygun görmemiş, hatta yasaklamışsın. Biz de senin bu buyruğunu yerine getirmek için söz dinlemesini dinliyoruz ama bunu nasıl gerçekleştirdiğimizi bir de bize sor. Peki, yüzsüzlük edip tüm bunları dile getirdikten sonra kötü çocuklar gibi bir de şöyle söyleyebilir miydik? Tanrı Baba, kusura bakma ama her pazar senin evinde aynı filmi seyretmektense arada bir de olsa babalarımızdan beyaz, gümüş 25'liği havada kapıp şehir sinemasına gitmeyi düşlüyoruz. Hele hele Tarzan'ın ağaçlardan ağaçlara sarmaşıklarla atlarken bir taraftan da aa iyi aa diyerek bağırmalarına, aslanlarla boğuşmalarına, oğlu Boyun, karısı Jane'in maceralarına bayılıyoruz. Bir de Çita adlı maymunun bir kenarda oturup elindeki muzu soyarak afiyetle yiyişini izlerken onu kıskanıyor, hasetimizden çatlıyoruz. Çita muzu yerken bizler muzun tadını bilmesek de yalanıp yutkunuyoruz. Kavun ve karpuzdan başka doğru dürüst bir meyve de bilmediğimizden sırf muz yiyebilmek için çıta olmaya bile Allah vekil razıyız. Ama olsun. Muz yiyemesek de yine de kilise yerine sinemaya gitmeyi ve Gary Nimmo'nun bu büyük Kızılderili şefin parıldayan baltasıyla beyazlara karşı mücadelesini seyretmeyi tercih ediyoruz vesselam. Hazır yüzsüzlüğü ele almışken yoksa devamını şöyle mi getirmeliydik? Sinema çıkışında bizler de Gerenimo'nun savaşçıları gibi bir taraftan Uguma, Numuna, Namuna diye konuşurken, diğer taraftan da kendi aramızda kıran kırana alt alta üst üste savaşıyorduk ama aynı yöntemlerle aynı savaş sahnelerini bizlere uygulamak isteyen Dacık çocuklarının ordusu karşısında tabanları yağlayıp doğruca Gavur Mahallesi'ne kaçıyor, ayaklarımızdaki cızlavet lastikleriyle cızlamı çekiyorduk. Çünkü sayıları her zaman bizden daha çok olan bu çocuklarla başımız pek de hoş değildi. Neden mi? Nedeni sendin Yüce Tanrım. Evet, onlar her fırsat bulduklarında, bizleri her defasında bir köşeye sıkıştırdıklarında, ula eşadın getir, gavur oğlu gavur diyerek senin hak dinin olan Müslümanlığa davet ediyorlardı. Bu davet yalnız sözle değil, çoğu kez de sille, tekmük, zumzuk, zopa, taş eşliğinde oluyordu. Bu davete icabet edip o sözleri tekrarlayacak gavurların artık Müslüman olacaklarını bildiğimizden, dayak yeme pahasına da olsa ağzımızdan bir türlü la ilahe illallah sözleri dökülmüyordu. Evet Tanrım, onlar senin adına tepemize çullanıyorlardı. Bizler de yine senin adına bu çileye katlanıyorduk. Ya işte böyle Yüce Tanrım. Üstadım, konunun birini bırakıp diğerini atlıyorum ama elimde değil. Neyse, diyordum ki, bir yaz gününün öğle sıcağında babam dişçi Sarkis, diğer adıyla dişçi Ali Usta, yemekten sonra her zamanki gibi yarım saatlik öğle uykusuna bu tatlı şekerlemeye kendini hazırlayıp, kıtık dolu yastığına başını dayayıp sedirimize uzanmadan önce elime tutuşturduğu bir defter, bir kalem ve boynumdan astığı bir silgiyle bana dönerek şöyle dedi. Al bu kalemi defteri, git der babanın evine. Ben babamın bu sözlerinden pek bir şey anlamamakla beraber yine de ona şöyle diyemedim. Okullar yeni tatil oldu. Daha düne kadar zaten defter, kalem ve öğretmenlerin esiriydim. Bir parça nefes almaya benim de hakkım var. Arkadaşlarımla yaz tatilinin keyfini asırlardan beri esler çizip tembel tembel akan Dicle'de çimerek, oltayla veya sepetle balık avlayarak, havuzlarda yüzerek, eşek arılarının yuvalarını dağıtıp onlarla savaşarak çıkarmak istiyorum. Dahası çatal lastiğimi, sapanımı, kaptığım gibi Benusen, evsal bahçelerinde kuş avlamayı, yazın bu sıcağında, dut kuşlarının bollaştığı bu dut mevsiminde, Mardin kapı bahçelerindeki dut ağaçlarında iştahla dutları gagalayan, beyaz benekli, siyah, iri dut kuşlarını avlamayı düşlerken, papazımızın evinde ne işim olabilirdi ki? Sormadım. Soramadım. Neden? Çünkü babam emretmişti. Ben de uymak zorundaydım. Çünkü bizim evde dünya kuruldu kuruladı Tanrı'nın kurallarından sonra bir de onunkiler kadar kesin olan babamın kuralları geçerliydi. Söylenen yapılmalıydı. Neden ve niçinler ancak terbiyesiz çocukların soracağı şeylerdi. Der Arsen, kilisede nasıl Tanrı'nın temsilcisi idiyse evimizde de Tanrı'nın temsilcisi babamdı. Onun al kalemi defteri git papazın evine buyruğuyla aldım kalemi defteri düştüm yola. Aslında düştüm yola derken abartmış olacağım. Zira yol dediğin bizim iki adım ötedeki sokaktı. Der Arsen burada kilisemizin vakfiyesi olan evde karısı ve çocuklarıyla oturuyordu. Aynı evde avluya bakan odada da yaşlı ve kimsesiz bir kadın olan Puruş Baco ile ihtiyar cüce Garabet yaşıyorlardı. Onlar da 1. Harbi Umumi'den nasiplerini fazlasıyla almış, böylece yalnız başlarına kalmışlardı. Aslına bakarsanız der Arsen'in evine bu ikinci kez gidişimdi. Birincisinde yine böyle sıcak bir yaz gününde anam, değirmenci Kürt Uso'nun değirmende öğütüp getirdiği unumuzu eledikten sonra kalaylı bakır tasa uskuraya doldurduğu bir parça unu elime tutuşturmuş götürüp papazımızın karısına vermemi istemişti. Papazımız her pazar ayininden sonra dağıttığı minik, yuvarlak, yassı ve üzerinde çarmıha gerilmiş İsa peygamberimizin kabartması olan kutsal ekmekleri bu has unlardan yapıyordu. O günde anam taze unumuzdan kilisemiz için bir uskura doldurup göndermekle kilisemize bağışta bulunmuş oluyordu. Babamın alın teriyle kazandığı undan papazımız kutsal ekmek hazırlayarak, o pazar özellikle ailemiz için dua ederek kilerimize doldurduğumuz unların Halil İbrahim bereketiyle çoğalmasını Tanrı'dan dileyerek aracı olacaktı. Ne ki bu kez bu ikinci gidişimin nedenini tam bilememekle beraber elimdeki kalem, defter ve boynumda asılı silgiden sezinlediğim kadarıyla yine bir şeyler yazıp çizecek, bir şeyler okuyacaktım. Ama ne? Kapının şakşakosunu çaldığımda kapıyı papazımızın kızı Araksi açmıştı. Araksi, Süleyman Nazif İlkokulu'ndan sınıf arkadaşımdı. Ama okul dışında arkadaşlık törelerimize göre yasak olduğu için okul kapanınca arkadaşlığımız da bitmişti. O, evde her kız gibi anasının dizinin dibinden ayrılmamayı, çorap yamamayı, hamur yoğurmayı, ayran aşı pişirmeyi, Singer makinesiyle dikiş dikmeyi, kanaviçe işlemeyi, dantel örmeyi, leğende küllü suyla çamaşır yıkamayı, çamaşırları tahta tokaçla tokaçlamayı öğrenirken, ben de dayım Demirci Haço'nun diğer adıyla Demirci İsmail'in yanında çıraklığa başlamıştım. Zaten der Arsen'in evinden çıkar çıkmaz doğruca dayımın dükkanına yönelecek ve körük çekerek dayıma yardımcı olacaktım. Araksi sokak kapısında beni görünce o da benim gibi nedenini bilmediği bu ziyaretten dolayı şaşalamıştı. Arkadaşlığımız okul sıralarında kaldığı için genç bir kızın bir delikanlı karşısında alması gereken tavrı ister istemez hemen takınmış, utançla, kızararak başını önüne eğmiş, bir adım gerileyerek beni sokak kapısından içeri sessizce buyur etmişti. Ben de adımımı eşikten içeri atarken zar zor duyabileceği ürkek, çekingen bir fısıldamayla beni babamın gönderdiğini söylemiştim. Sınıfımı geçtiğim için babamın ödül olarak aldığı kırmızı yeni yemenimin gururuyla içeri girerken, avlunun bir kenarında sırtını duvara yaslamış, asma daldası altında, asma gölgesinde oturan ve o sıcakta kısacık dört şiş ile dört renkli yünden çorap ören Şişko Ereskin Baco'yu gördüm. Ereskin Baco, niçin geldiğimi herhalde elimdeki defterimden, kalemimden ve boynumdaki silgiden anlamış olacak ki, bana yanındaki kürsüyü işaret ederek oturmamı, öğlen uykusunda olan derbaba uyanıncaya kadar beklememi söyledi. Araksi hemen ortalardan kaybolmuş, mutfakta, belki de kilerde gözlerden uzak bir köşede, kuytu bir yerlere çoktan gizlenmişti. Oturduğum kürsüde kucağımdaki defter ve kalemimle Der Arsen'in uyanmasını beklerken zaman nedense bir türlü geçmiyordu. Güneşin avludaki taşları pişirdiği bu cehennemi sıcakta, asma yapraklarının hiç kıpırdamadığı bu çardak altında, sıkıntıdan patlıyordum ama beklemekten başka yapacak hiçbir şeyim yoktu. Gerçekten de yapacak hiçbir şeyim yok muydu? Peki ya daldan dala konan dut kuşları, ya Dicle'nin serin bulanık suları? Yaşlı Piruş Baco, eyvanda bir şiltenin üstünde horlamaktan çok, arada bir puf puf puflayarak oturduğu yerde uyuyordu. Onun hemen yanı başındaki bir başka şiltede ise uyuyup uyumadığı pek de anlaşılmayan köse, cüce garabet sırtını duvar dibindeki bir yastığa dayamış oturuyordu. Bu kimi kimsesi olmayan gerç garabetin, cüce garabetin uyuyup uyumadığı belli değildi. Çünkü gözleri doğuştan görmüyordu ve hep kapalıydı. Yaprak kımıldamıyordu. Arada bir tepemde vızıldayıp duran sineklerin dışındaki bu sessizlik beni çıldırtıyordu. Ereskin Baco ustalıkla yün örerken şişteki son ilmeğe geliyor, son ilmeği de atarak şişi çekiyor. Yeni ilmeklere başlayacağı zamanlarda başını kaldırıp bana şöyle bir göz ucuyla bakıyor. Yeknesak, biteviye atacağı binlerce ilmeğe doğru yol almak üzere başını yine işine eğiyordu. Geçip giden bunca zaman zarfında benim mevcudiyetim hemen hemen unutuluyordu. Der Arsen daha ne kadar uyuyacaktı? Ne zaman uyanacak? Bu yaz sıcağındaki çilem ne zaman bitecekti? Bitecek miydi? Hayır, hayır. Kalemli defterli yeni çilelerin başlangıcındaydım. Cüce garabet oturduğu şiltesinde hafif bir hareketle sırtını yastığa biraz daha dayayıp İki elinin parmaklarını sıkıca kenetleyip Baş parmaklarını birbirlerinin etrafında ve göbeğinin hizasında durmadan çevirmeye başlamıştı. Demek ki demin uyuyordu ve şimdi uyanmıştı. Onun kendi karanlık dünyasında sessizce sürdürdüğü bu parmak döndürmece eğlencesi, hiç kımıldamayan asma yaprakları altında sıkıntıma giderek sıkıntı katıyor. Bu anlamsız yeknesak hareket sinirimi daha da bozuyordu. Oturduğum yerde terleyip sıkıntıdan patlayarak çile çektiğime göre bir günahkar mıydım yoksa? Evet, günahkar olduğum kesindi. Bugün burada işte o günahlarımın cezasını çekiyordum. Evet, der Arsen uyandığında karşısında diz çöküp mutlaka ve mutlaka tövbe etmeli, günah çıkarmalıydım. Yandaki odada öksüren papazımızın sesini duyduğumda bir an için dünyalar sanki benim olmuştu. Papazımız öksürdüğüne göre demek ki uyanmıştı. Hayır, belki de uykusunda öksürmüştü. Ben o ara adlarını der Arsen'den duyduğum ve kilisede de tasvirlerini gördüğüm tüm azizlerden medet umarak uyanmış olması dileğiyle duaya hazırlanırken papazımız oda kapısında çizgili pijaması ve top sakalıyla beliriverince sevinçten tüm duaları unuttum. Gerilmiş yağ gibi ayağa fırladım. Kucağımdaki defter, elimdeki kalem yere düştü. Hemen eğilip aldım. Papazımıza saygıda kusur etmemek için ayakta sessizce dikildim. O, biraz da uyku sersemliğiyle beni göz ucuyla süzdükten sonra oturduğu yerde işini sürdüren karısına homurdanarak ilk emrini yöneltti. Bahan savuğu bir ayran yap. Ereskin Baco bu emir gereğince yer minderinden kalktı. Kalkarken bir hayli de zorlandı. Her geçen gün daha da yaşlanıp şişmanlıyor, giderek bir kar topunu andırıyordu. Zaten der Arsen ve karısı yan yana geldiklerinde ikisi bir ünlem işareti gibiydiler. Ünlemin çizgisi der Arsen, altındaki noktası da Ereskin Baco. Ereskin Baco top gibi yuvarlana yuvarlana doğruca mutfağa yöneldi. Çengelde asılı duran beyaz patiska torbadan aldığı iki kaşık yoğurdu, kalaylı bakır uskaraya koydu. Tulumbadan çektiği suyla sulandırdı. Tahta kaşıkla bir güzel karıştırdıktan sonra ayranı papazımıza sundu. O ana kadar uyku sersemliğiyle olduğu yerde dikilip duran der Arsen, karısının bol köpüklü ayran dolu uskurayı eline tutuşturmasıyla uykusundan uyandı. Köşedeki sedire oturdu. Bir baş işaretiyle beni de yanına çağırdı. Der Arsen'e ilk kez bu kadar yakın oturuyordum ve ilk kez onun bana sunduğu ayranı karşılıklı aynı uskuradan içiyorduk. Bu mucizeyi ilk fırsatta tüm arkadaşlarıma anlatmalı ve onları hasetlerinden çatlatmalıydım. Der Arsen ayranı içtikten sonra rehavetini iyice atmak için ayağa kalktı. Doğruca avlunun orta yerindeki su kuyusunun üzerindeki eskimiş, yer yer yosun tutmuş tulumbaya yöneldi. Tulumbadan su çekip elini yüzünü yıkamaya koyuldu. Der Arsen daha tulumbanın kulpunu kavramadan ben derhal ayağa fırlayıp tulumbanın başına geçtim. Bunu bizim evde babam yıkanırken hep yapıyordum. Büyükler el yüz yıkadığında onlara tulumbadan su çekmek bizim oralarda önemli bir saygı ifadesiydi. Papazımız avuçlarını havuz gibi açtıkça ben tulumbanın koluna bütün gücümle abanıyor, bir taraftan onun suyu yüzüne şap şap vurup etrafa sıçratışını seyrederken, diğer taraftan da benim bu hareketimden pek memnun kaldığını, iyi bir terbiye ile büyütüldüğümü, zaten babası da koskoca kilise yönetim kurulunun saygın bir üyesi olan benim gibi birinin başka bir terbiye ile büyütülemeyeceğini ayrıca bu davranışımla hem benim hem de beni böylesine terbiyeli yetiştiren anamın ve de babamın hesabına der Arsen'in defterinde artı bir puan yazılmasına vesile olduğumu düşünüyordum. Der Arsen yüzünü yıkayıp top sakalındaki ayran ve su damlacıklarını da bir güzel sıvazlayıp tulumba suyunun aktığı taş curuna, kurnaya sildikten, kaytan bıyıklarını vurduktan sonra deminden beri kuyunun başında beklemekte olan Ereskin Baco, bizzat kendi eliyle papazımızın adının baş harflerini işlemiş olduğu peşkiri ona uzattı. Papazımız elini yüzünü kurulayarak sedirdeki yerine oturdu. Beni bir el işaretiyle yanına çağırdı ve nihayet tok sesiyle ilahi buyruğu iletti. Bir gün senle Ermence öğreneceğiz. Yani ya, Aypen kimden başlayacağı. Evet üstadım, der Ersen bana o gün alfabemizin ilk harflerini, yani ayp, pen, kimi öğretmek için çırpınıp durdu. Ben de Diyarbakır'ın o cehennemi sıcağında onun karşısında terleyip durdum. Evet, ben kesin bir günahkardım. Eskinin çalgıcısı, şimdi de Tanrı elçisi der Ersen, ben henüz öte tarafa gitmeden, bu dünyadayken tezelden günahlarımın hesabını soruyordu. Evet, belki de cehennemde yanıp kavrulmam gerektiği için ben daha 13 yaşımda, o yaz sıcağında böyle işkenceye tabi tutuluyordum. Üstadım, ben bu işkenceye daha önce de henüz 5 yaşlarındayken bir kez daha tabi tutulmuştum. Yeri gelmişken bir nebze de ondan bahsetsem mi? 5 yaşında ana dilimi yazıp öğrenmemi isteyen, buna önayak olan yine babamdı. Her kafasının dikine giden, aklına koyduğunu hiç mi hiç ardına koymayan babam Dişçi Ali, her ne kadar bizim oralarda Ali'lere Elo derlerse de babam ne Ali ve ne de Elo olmadığını, asıl adının Sarkis olduğunu bilerek, belki de bu yüzden de inatla bana, yani Keklen, yani Bokluoğlu'na, ana dilimiz Ermenice'yi ne pahasına olursa olsun öğretmeyi başlıca görev belleyerek ve böylece tüm cihana kendisinin Ermeni olduğunu, Ali isminin kendisine sonradan Siverek'te Zaza bir köy ağası tarafından verildiğini, 1. Harbi Umumi'nin sürgün artığı olduğu için 4 yaşlarında sünnet edilip Müslümanlaştırıldıktan sonra isminin değiştirildiğini, aslında bir filla yani Ermeni çocuğu olduğunu, çocuk yaşta çobanlık yaptığı için okuyup yazma öğrenemediğini, bu nedenle de kendi ana dilini hiç olmazsa oğluna öğreterek böylece tarihle bir tür hesaplaşmaya soyunduğunu, tüm Diyarbakır'da bilmeyen, duymayan, kala kala galiba bir tek sağır sultan kalmıştı. Üstadım, babamın 1910'da sizin kuşağınızın alışkın olduğu eski hesapla 1328'de Diyarbakır'ın Piran kazasının Heradan köyünde başlayan yaşamının sonradan nerelerde noktalandığını uzun uzadıya anlatmama gerek var mı? O zaman mektup yerine roman yazmam gerekmez mi? Hele hele böyle bir romanı sizin nesliniz A'dan Z'ye sayfa sayfa, satır satır, noktasına virgülüne varıncaya kadar tüm burukluğuyla, acı gerçeğiyle yaşadığına, bunu teninde hissettiğine göre, şimdi benim tüm bu oldu bittileri sil baştan tekrarlayıp bunu dile getirmeye çalışmam hem ukalalık hem de tereciye tere satmak olmaz mı? Ne var ki mektubunuzda? Yaz, durmadan yaz, sabahından çal, gündüzünden çal, gecenden çal, eser ver bize diye buyurduğunuz için devam ediyorum. Günün birinde henüz ufak bir çocukken, henüz şalvarımın 3 kurunu bağlamaktan acizken, yine babam elimden tutarak Gevur mahallesinde, yani Hançepek'te oturan yaşlı bir kadının evine götürdü beni. Kadının adı Ojin'di. Ama hep sıfatıyla birlikte Varjuhi Ojin olarak anılırdı. Yani öğretmen Ojin. Varjuhi Ojin eskiden, yani 1. Harbi Umumi'nin henüz gelip çatmadığı yıllarda, yani develerin tellal, kalburların saman içinde olduğu günlerde, sizin Erzincan'ın Armıdan köyünde öğretmenlik yaptığınız gibi öğretmenlik yapıyormuş bir Ermeni okulunda. Meçhule gidenlerden, kafle artıklarından birisiymiş öğretmen Ojin. Ana dilini kitap diliyle konuşup yazabilenlerden, bizim kuşağa kelaynak misali miras olarak kalan biri kısaca. Ben 2 sokak ötede, bir küçe çıkmazda, çıkmaz sokakta oturan Varjihi Ojin'in evini anaokulu niyetine gidip gelmeye başladıktan sonra, nihayet bir gün babam, gevur damarı kabardığından merak edip sordu. Hele söyle bayım, benim paşa oğlum, sen Varjihi Ojin'den ne öğrenmişsen? Sahi, ne öğrenmiştim bu 1-2 ay zarfında?